Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. ayrım. 3. Eve hiç zaman kaybetmedi. Ofisine vardığında ilk işi Nadenfurst'u aramak oldu. Galaktik kanal bağlantı kurmaya çalışırken parazit sesleri ve elektronik çıtırtılar duyuldu. Güneş lekeleri bir uydu paraziti ya da sadece cihazların giderek eskiyor olmasından dolayı bağlantının kurulması birkaç dakika alıyordu. Sonunda ekranda önce dalgalı bir görüntü belirdi, sonra netleşti. Nadine'in solgun, uyku sersemi yüzünü görmek Eve'i keyiflendirdi. Aradaki saat farkını hesaba katmamıştı. Dallas, Nadine'in normalde pürüzsüz olan ses tonu şimdi zayıf ve çatlak çıkıyordu. Tanrı aşkına, burada vakit gece yarısı. Özür dilerim, uyanık mısın Nadine? Senden nefret edecek kadar uyanığım. Oradayken dünyada olup bitenlerden haberin oluyor mu? Bu aralar biraz meşguldüm. Nadine yüzüne dökülen saçlarını arkaya itti ve bir sigara yakmak için sigara paketine uzandı. Sigaraya ne zaman başladın? Nadine ilk nefesini çekerken yüzünü buruşturdu. Eğer siz dünya polisleri buraya gelseydiniz, siz de kesinlikle tütüne bir şans tanırdınız. Bu fare deliğinde bulabileceğin şu köpek pisliğine bile ve eline geçirebileceğin herhangi bir şeye. Burası lanet olası bir cehennem. Sigarasından bir nefes daha çekmek için konuşmaya ara verdi. Bir hücrede 3 kişi ve çoğu da kaçak kimyevi maddeler yüzünden içeride. Sağlık organizasyonu 20. yüzyıldan kalma gibi insanların yaralarını hala iplikle dikiyorlar. Ve sınırlı video imkanı, dedi Eve. İnanabiliyor musun? Katillere suçlu gibi davranıyorlar. Çok üzüldüm. Bu koloninin hiçbir yerinde adam gibi bir yiyecek bulmak mümkün değil, dedi Nadine. Her neyse, sen ne istiyorsun? Gülümsemeni Nadine, oradaki işini ne zaman bitirip buraya döneceksin? Duruma bağlı. Nadine uyku sersemliğini üzerinden atmıştı. Benim için bir şeyin var galiba. Yaklaşık 30 saat önce savcı Cecily Towers öldürüldü. Nadine'in şaşkınlıkla çıkardığı sese aldırmadan devam etti. Boğazı kesilmiş ve cesedi 9. ve 10. bölgelerin arasındaki 144. caddenin kaldırımında bulunmuş. Towers, aman tanrım! De Blas davasından hemen sonra, yani 2 ay önce onunla bir röportaj yapmıştım. 144. cadde mi dedin? Kadının gazeteci kişiliği kendini göstermeye başlamıştı bile. Soygun mu? Hayır. Mücevherleri ve parası üzerinde bulundu. Öyle bir bölgede soyulsaydı, üzerinde ayakkabıları bile kalmazdı. Hayır. Nadine bir an için gözlerini kapadı. Lanet olsun. Çok değerli bir insandı. Davaya bakan dedektif sen misin? İyi bildin. Pekala. Nadine uzun bir iç çekti. Peki ülkenin en önemli cinayet davasına bakan dedektif neden beni aramak zahmetine giriyor? Akıllıca bir soru Nadine. Şu ünlü meslektaşın Morse ensemde. Orospu çocuğu diye mırıldandı Nadine sigarasının külünü sinirli bir tavırla silkerken. Demek bu yüzden benim haberim olmadı. Haberi benden çalmış olmalı. Benimle açık oynarsan Nadine, ben de seninle açık oynarım. Nadine'in gözleri kısıldı ve burun delikleri hevesle açılıp kapandı. Özel röportaj mı? Detayları buraya geldiğinde konuşacağız. Acele et. Geldim bil. Eve boş ekrana gülümsedi. Şimdi neler olacağını görelim bakalım CJ, diye düşündü. Masasından uzaklaşırken bir şarkı mırıldanıyordu. Görmesi gereken kişiler vardı. Eve sabahın 9'unda soluğu George Hamilton şehrin seçkin yerlerinden birindeki gösterişli dairesinde aldı. Adamın oldukça pahalı zevkleri olduğunu düşündü. Ayaklarının altında koyu kırmızı ve beyaz iri karolar uzanıyordu. Bütün duvarı kaplayan holografik bir tropikal sahil görüntüsünden kayalara vuran dalgaların sesi yayılıyordu. Alçak ve uzun kanepenin üzerindeki gri minderler pırıldıyordu. Birine dokunduğunda kumaşın ipek olduğunu anladı. Oturmamaya karar verdi. Odanın içine seçkin sanat eserleri serpiştirilmişti. Antik bir kalenin görüntüsünü andıran bir kule oyması, şeffaf kırmızı renkli bir camdan yapılmış bir kadın yüzü, elinin ısısıyla değişen, parlak ve canlı renkler saçan bir şişe gibi. Hammett, bitişikteki bir odadan içeri girdiğinde Eve onun da en az ortam kadar gösterişli olduğunu düşündü. Solgun ve bitkin görünüyordu ama bu sadece görünüşünü daha da etkileyici hale getiriyordu. Uzun boylu ve ince yapılıydı. Yanaklarındaki hafif çöküklük yüzüne şiirsel bir hava katıyordu. Çağdaşlarının birçoğunun aksine Eve onun 60'larında olduğunu biliyordu. Saçlarının doğal olarak beyazlamasına izin vermişti. Adamın aslan yelesi gibi gür saçlarının Rourke'un evindeki Georgian şamdanları gibi parladığını düşündü. Eve Hamilton görünüşüne göre bu saçların mükemmel bir tercih olduğunu düşündü. Gözleri de aynı çarpıcı renkteydi ama şimdi yorgunluktan ya da acıdan bitkin görünüyorlardı. Hammett ona doğru yürüdü ve iki eliyle birden kadının elini tutarak tokalaştı. Eve, dudakları yanağına değdiğinde Eve yüzünü buruşturdu. Görüşmeyi kişisel hale getiriyordu. Bunu ikisinin de bildiğini düşündü. George diye başladı, belli belirsiz bir şekilde geri çekilerek. Bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Saçmalama, asıl beklettiğim için ben özür dilerim. Bitirmem gereken bir görüşmem vardı. Kanepeye doğru işaret ettiğinde gömleğinin kolları dalgalandı. Eve oturmaya karar verdi. Sana ne ikram edebilirim? Hiçbir şey, gerçekten. Kahve? Bir parça gülümsedi. Çok sevdiğini biliyorum. Rourke'un kahvesinden sunabilirim. Kanepenin kolundaki bir düğmeye bastı. Küçük bir ekran ortaya çıktı. Bir demlik Argentin Gold diye emretti. İki de fincan. Sonra hala dudaklarında o belli belirsiz ve ağırbaşlı gülümsemeyle Eve döndü. Rahatlamama yardımcı olur diye açıkladı. Sabahın bu saatinde seni burada görmek beni şaşırtmadı Eve. Aslında bu şartlar altında sana Teğmen Dallas diye hitap etmem daha doğru olur. O halde neden burada olduğumu biliyorsun. Elbette, Cecily. Buna alışamıyorum. Kibar sesi belli belirsiz titredi. Sayısız kez haberlerde duydum. Çocuklarıyla ve Marco'yla konuştum ama onun öldüğü gerçeğini bir türlü kabullenemiyorum. Öldürüldüğü gece onu görmüştün. Yanağında bir kas gerildi. Evet, birlikte yemek yedik. İşimizden fırsat bulabildiğimizde bunu sık sık yapardık. En azından haftada bir kez. Eğer fırsat bulabilirsek daha sık. Birbirimize yakındık. Küçük bir hizmetçi droid kahveyi getirdiğinde sustu. Bu küçük işe bile gereğinden fazla konsantre olmuş gibi bir görüntü vererek kahve servisini kendisi yaptı. Ne kadar yakındık diye mırıldandı ve Eve adamın fincanı tutan elinin titrediğini fark etti. Çok yakın. Yıllardır sevgiliydik. Birbirimiz için özeldik. Onu çok seviyordum. Ama ayrı evlerde kalmaya devam ettiniz. Evet. O, yani biz böyle olmasını tercih ediyorduk. Estetik açıdan zevklerimiz oldukça farklıydı ve temel gerçek şu ki ikimiz de özgürlüğümüze ve bireyselliğimize düşkündük. Sanırım arada bir mesafe bıraktığımız için birbirimizden de daha fazla keyif alıyorduk. Derin bir iç çekti. Ama bir ilişkimiz olduğu sır değildi. En azından ailelerimiz ve arkadaşlarımız bunu biliyorlardı. Toplumun önünde İkimiz de özel hayatımızı özel tutmakta becerikliydik. Ama artık bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum. Ben de şüpheliyim. Hammett başını salladı. Fark etmez. Asıl önemli olan ona bunu yapanı bulmak. Benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok gibi görünüyor. Onun öldüğü gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. Cecily, dedi yavaşça, hayatım boyunca tanıdığım en etkileyici kadındı. Gerek kişisel, gerekse polis olarak mesleki açıdan baktığında sezgileri karşısındaki adamın derin bir yasta olduğunu söylüyordu. Ama katillerin de öldürdükleri insanlar için yas tutabileceklerini biliyordu. Bana onu en son saat kaçta gördüğünü söylemelisin. George, bunu kaydediyorum. Elbette. Saat 10 civarıydı. Doğu 12. bölgedeki Roberts restoranında yemek yedik. Sonra aynı taksiye bindik. Önce onu bıraktım. Saat 10 civarıydı, diye tekrarladı. Yaklaşık 15 dakika sonra içeri girdim. Biliyorum çünkü e-mail kutumda çok sayıda mesajım vardı. Bu her zamanki programınız mıydı? Ne? Hah, düşüncelerinden sıyrılmak için çaba harcaması gerekiyor gibiydi. Tekrarlanan bir programımız yoktu. Yemekten sonra genellikle ya buraya gelir ya da onun evine giderdik. Ara sıra biraz değişiklik istediğimizde Palace'da bir gecelik oda tutardık. Kendini daha fazla kontrol edemedi ve aniden nemlenen gözlerini gizleyebilmek için yumuşak, gümüşü kanepeden kalkıp uzaklaştı. ''Aman Tanrım, aman Tanrım!'' ''Eve, üzgünüm.'' dedi. Yine de bu sözlerin acıya karşı hiçbir etkisi olmadığını biliyordu. ''Çok üzgünüm.'' ''Buna inanmaya başlıyorum.'' dedi boğuk ve alçak bir sesle. ''Ve anlıyorum ki inanmaya başladığında daha da kötüleşiyor. Taksiden indiğinde gülmüş ve bana avucuyla bir öpücük göndermişti. Çok güzel elleri vardı. Sonra eve döndüm ve mesajlarımla ilgilenirken bir süre için onu unuttum. Vakit gece yarısı olduğunda yatmadan önce hafif bir yatıştırıcı aldım. Çünkü sabah erkenden bir toplantım vardı. Yatağımda güvendeyken onun cansız bedeni yağmurun altında yatıyordu. Bunu kaldırabileceğimden emin değilim. Yüzündeki kan tamamen çekilmiş bir halde arkasını döndü. Bunu kaldırabileceğimden emin değilim. Eve ona yardım edemezdi. Hammett'ın acısı dışarıdan bile hissedilebilecek kadar yoğun olmasına karşın ona yardım edemezdi. Keşke bunu daha sonra yapabilseydim ve sana biraz zaman tanıyabilseydim. Ama yapamam. Bildiğimiz kadarıyla onu canlı olarak son gören kişi sendin. Katili dışında duruşunu dikleştirdi. Tabii eğer onu öldüren ben değilsem. Bunu bir an önce bitirmem herkes için daha iyi olacak. Evet, kesinlikle Teğmen. Eve, Hammett'ın sesindeki iğneleyici tonu görmezden gelerek işine devam etti. Bana taksi şirketinin adını verebilirsen bilgileri onaylayabilirim. Restorandan çağırmışlardı. Sanırım bir Rapid'ti. Gece yarısıyla saat 2 arasında kimseyle görüştün mü ya da konuştun mu? Sana söylediğim gibi yatıştırıcı bir hap aldım ve gece yarısından önce yataktaydım. Yalnızdım. Bunu binanın güvenlik kameralarıyla saptayabilirdi ama bu tür şeylerde değişiklik yapılabileceğini biliyordu. Ayrıldığınızda ruh hali nasıldı? Biraz düşünceliydi. Üzerinde çalıştığı davayı düşünüyordu. O konuda oldukça iyimserdi. Çocuklarından konuştuk, özellikle de kızından. Mirina gelecek sonbaharda evlenmeyi planlıyor. Cicely bu konuda sevinçliydi ve Mirina birçok geleneksel temayla dolu büyük bir düğün istediği için oldukça da heyecanlıydı. Kendisini endişelendiren herhangi bir şeyden söz etti mi, herhangi bir şey ya da biri? Böyle bir şey yoktu. Sadece gelinliği ve çiçekleri düşünüyordu. Ayrıca dava hakkında mahkemede etkileyici konuşabilmeyi umuyordu. Herhangi bir tehditten, olağan dışı aramalardan, mesajlardan ya da görüşmelerden söz etti mi? Hayır. Kısa bir an için bir elini gözlerinin üzerine kapadı, sonra tekrar aşağı indirdi. Bunun neden olduğu hakkında en küçük bir fikrim olsaydı sana söylemez miydim sanıyorsun? Gecenin o saatinde üst batı yakasına neden gitmiş olabilir? Hiçbir fikrim yok. Kaynaklarıyla buluşmak gibi bir alışkanlığı var mıydı? Hammett ağzını açtı sonra tekrar kapadı. Bilmiyorum diye mırıldandı. Bunu hiç düşünmemiştim ama çok dik kafalı ve kendinden çok emindi. Eski kocasıyla ilişkisi. Bunu nasıl tanımlarsın? Dostça. Biraz tutucu ama barışçıl. İkisi de çocuklarını çok seviyordu ve bu onları bir arada tutuyordu. Biz yakınlaştığımızda biraz rahatsız olmuştu ama Hammett tükenmiş bir halde Eve baktı. Bunu düşünüyor olamazsın. Yüz ifadesi kahkaha atacak gibi bir hal aldığında elleriyle yüzünü kapadı. Marco Angelini elinde bir bıçakla o bölgede dolaşıyor ve karısını öldürmek için dolaplar çeviriyor, öyle mi? Hayır Teğmen. Ellerini tekrar aşağıya indirdi. Marco kusurları olan bir insan ama Cicely'yi asla incitmezdi. Ve kanın görüntüsü bile görgü anlayışına uymaz. Şiddete başvuramayacak kadar soğukkanlı ve tutucu biridir o. Ayrıca Cicely'ye zarar vermek için hiçbir nedeni, hiçbir olası amacı yok. Eve buna kendisinin karar vermesi gerektiğini düşündü. Hammett'ın dairesinden çıkıp batı yakasına giderken bir dünyadan çıkıp öbürüne girmiş gibi oldu. Burada gümüşü minderler, şırıldayan şelaleler bulamazdı. Bunun yerine şehrin yenilenme kampanyalarının sonuncusunda es geçildiği için çatlak olarak kalmış kaldırımlar, Duvarları kaplayan yazılar ve resimler, heveslilerin içindeki insani ve hayvani tüm özellikleri ortaya çıkaran motifler vardı. Dükkanların vitrinleri, zengin mahallelerinde tercih edilen enerji kalkanlarından daha ucuz ve daha etkisiz demir parmaklıklarla kaplanmıştı. Ara sokakları arşınlayan temizlik droidlerinin gözünden kaçmış birkaç kemirgen hayvan görmek onu şaşırtmadı. İki bacaklı kemirgenlerdense çok sayıda vardı. Bir uyuşturucu müptelası İve dişlerini göstererek sırıttı ve arsız arsız aletini okşadı. Bir satıcı çabucak onu süzdü ve polis olduğuna karar vererek başını leylak rengi saçlarını çevreleyen tüy yumağı gibi şapkasının altına gizleyip daha güvenli bir yere doğru sıvıştı. Bir sürü uyuşturucu hala yasa dışı kabul ediliyordu. Bazı polisler bununla gerçekten ilgileniyordu. O an için Eve o polislerden biri değildi. Ancak birilerinin kuyruğuna basmak bazı cevapları daha kolay almasına yardımcı olabilirdi. Yağmur kanın çoğunu temizlemişti. Merkezden gelen görevliler suç mahallindeki delil olabilecek her şeyi toplayıp götürmüşlerdi. Ancak Towers'ın öldüğü noktada kısa bir süre durdu ve olayı hayalinde canlandırmaya başladı. Şimdi geriye doğru düşünmeliydi. Burada mı durmuştu diye düşündü Eve. Yüzü katile bakacak biçimde. Muhtemelen. Boğazını kesmeden önce bıçağı gördü mü? Olabilir. Ama sessiz bir çığlık ya da panik dolu bir haykırıştan başka tepki verebilecek kadar uzun süre önce değil. Eve başını kaldırıp bakışlarıyla caddeyi taradı. Vücudu ürperdi. Ama binaların duvarlarına dayananların ya da paslı arabaların aralarında aylak aylak dolananların bakışlarını aldırmadı. Cecily Towers buraya evinden gelmişti. Taksiyle değil. Resmi şirketlerin kayıtlarına göre buraya hiçbir araç gelmemişti. Eve, kadının dolmuşa binecek kadar aptalca davranmış olup olmayacağını düşündü. "Metro," dedi sonunda. Hızlıydı ve üstelik tarayıcılar ve polis droidler sayesinde kilise kadar güvenliydi. En azından caddeye çıkana kadar. Eve, yarım bloktan daha yakın bir mesafede metro tabelasını gördü. "Evet, metroyu kullandı," diye karar verdi. Belki de acelesi vardı. Yağmurlu bir gecede dışarı sürüklendiği için öfkeliydi. Hammett'ın dediği gibi kendinden emindi. Korkmuyordu. Ciddi görünüşlü takım elbisesi ve pahalı ayakkabılarıyla merdiveni tırmanıp caddeye çıktı. Sonra Eve bir an duraksayarak gözlerini kıstı. Şemsiyesi yok muydu? Lanet olası şemsiyesi neredeydi? Bu kadar titiz ve planlı bir kadın öylesine yağmurlu bir gecede dışarı hazırlıksız çıkmaz. Eve hemen kayıt cihazını çıkardı ve daha sonra kontrol etmek için not düştü. Katil onu caddede mi bekliyordu? Bir binanın içinde mi? Bakışları harap binaların dökülen tuğlalarında dolaştı. Bir barda mı? Bu seks kulüplerinden birinde mi? Hey, beyaz kız! Eve kaşlarını çatarak sesin geldiği tarafa döndü. Duvar gibi iri ve neredeyse gece kadar siyah bir adam kendisine bakıyordu. Şehrin bu kısmında birçoklarının yaptığı gibi tüylü bir şapka takmıştı. Yanağında insan kafatası biçiminde yemyeşil bir dövme vardı. Üzerinde açık kırmızı bir yelek ve bacaklarına aletinin bombesini açıkça gösterecek biçimde daracık oturan aynı renkte bir pantolon vardı. "Hey, siyah çocuk," dedi aynı aşağılayan ses tonuyla. İnanılmaz derecede çirkin yüzünde göz kamaştırıcı beyazlıkta bir sırıtış belirdi. "Eğlence mi arıyorsun?" Başını sokağın karşı tarafındaki seks ve striptiz kulübüne doğru salladı. "Biraz zayıfsın ama iş verirler. Senin kadar beyazını bulmak kolay değil tabii. Genellikle melez." Son derece iri parmaklarıyla Eve'in çenesini okşadı. "Ben oraya girmeni sağlayabilirim. Bunu neden yapacaksın?" "Elbette ki iyi biri olduğum için, bir de bahşişlerinin %5'inin hatırına tatlım. Senin gibi uzun boylu beyaz bir kız biraz kırıtarak çok para kazanabilir. Tavsiyen için teşekkürler ama benim bir işim var zaten." Neredeyse pişmanlık duyarak rozetini çıkardı. Adam keskin bir ıslık çaldı. "Ben bunu nasıl da anlamadım. Beyaz kız, hiç de polis gibi kokmuyorsun. Kullandığım yeni sabun yüzünden olmalı. Bir adın var mı?" "Bana çatırtı derler. Kafa taslarını parçaladığımda çıkan ses yüzünden." Yine sırıttı ve dev gibi avuçlarını birbirine yaklaştırarak gösterdi. Çatırt. Çaktın mı? Anladım. Önceki gece kapının önünde miydin çatırtı? Doğrusu başka işim olduğu için bütün eğlenceyi kaçırdım. Boş gecemdi ve ben de bazı kültürel olaylara katıldım. Neydi onlar? Benim genç fıstıkla Gramercy'deki vampir filmleri festivaline gittik. O kan emicileri izlemek gerçekten hoşuma gidiyor. Oysa burada gerçek bir gösteri varmış da haberimiz yokmuş. Ölü bir avukat. Büyük, önemli ve ünlü aynı zamanda. Beyaz kızdı o da değil mi? Tıpkı senin gibi tatlım. Doğru. Başka bir şey duydun mu? Ben mi? Yeleğinin açık önü boyunca bir parmağını aşağıya doğru kaydırdı. İşaret parmağının tırnağı öldürücü bir şekilde sivriydi ve siyaha boyanmıştı. Sokak dedikodularını dinleyemeyecek kadar saygın biriyim ben. Eminim öylesindir. Eve kuralları bildiği için cebinden 100 kredilik jeton çıkardı. Peki o saygınlığından biraz satın alırsam? O zaman iş değişir. Koca eliyle jetonları kaptı ve cebine attı. Gece yarısında 5 ayın oralarda dolandığını duydum. Gelmeyen birini bekliyor gibiymiş. Sonra da çıkmış. Kaldırıma baktı. Yine de fazla uzaklaşamamış değil mi? Hayır, uzaklaşamamış. Kimseyi sormuş mu? Duyduğum kadarıyla hayır. Onu biriyle birlikte gören olmuş mu? Kötü bir gece. İnsanlar böyle gecelerde genellikle sokağa çıkmaz. Belki müptelalar ortalıkta dolanır ama iş yavaşlar. Burada kesmeyi seven birini tanıyor musun? Burada birçoğu bıçak ve sustalı taşır beyaz kız. Gözleri keyifli bir tavırla kısıldı. Kullanmayacaksan böyle bir şeyi neden taşıyacaksın ki? Sadece kesmeyi seven biri diye tekrarladı Eve. Bir amaç gütmeden. Adam yine sırıttı. Yüzünün bu hareketiyle yanağındaki kafatası başını öne eğer gibi göründü. Herkesin bir amacı vardır. Senin yok mu? Eve bunu kabul etmek zorundaydı. Buralarda hapisten yeni çıkan birini tanıyor musun? Adamın kahkahası havan topu ateşi gibiydi. Hapisten çıkmayan birini tanıyor musun diye sorsan daha kolay olurdu. Paranın limiti doldu. Pekala. Zenci aksini beklese de Eve cebinden jeton yerine bir kart çıkardı. İşime yarayacak bir şey duyarsan daha fazlasını alırsın. Sen de unutma, o küçük göğüslerini sallayarak birkaç papel kazanmak istersen çatırtıyı ara. Bunu söyledikten sonra sokağın karşı tarafına döndü ve koca bir geyik gibi hızla uzaklaştı. Eve döndü ve şansını denemek için 5 aya girdi. Bu izbe yerin daha iyi günleri olmuş olabilirdi ama Eve bundan şüpheliydi. Sadece içki içmek için hazırlanmış bir meyhaneydi. Dansçılar, ekranlar ya da video masaları yoktu. 5 ayın müşterileri sosyal amaçla oraya gelmiyordu. Eve daha kapıdan girdiği anda yüzüne vuran ağır koku, günün spesiyalitesinin bağırsak yakma olduğunu gösterdi. Bu saatte bile küçük kare biçimindeki salon oldukça doluydu. Ayyaşlar leş gibi masalarda sessizce oturuyor, seçtikleri zehiri mideye indiriyorlardı. Bazıları barın yanında şişelere daha yakın duruyordu. Eve bara yaklaşırken birkaç kişinin dikkatini çekti ama sonra yine kendi içkilerine döndüler. Birçok yerde olduğu gibi barmen droid'ti. Ama Eve bunun müşterilerin kötü talih hikayelerini ilgiyle dinlemek üzere programlandığını sanmıyordu. Görünüşüne bakılırsa muhtemelen bir kemik kırıcı olmalıydı. Asık bir yüz ve melezlere has altın rengi bir deriyle üretilmişti. Müşterilerin çoğunun aksine droidin üzerinde veya başında tüyler, boncuklar yoktu. Sadece bir güreşçi vücudu üzerine düz beyaz bir önlük takmıştı. Droidlerde rüşvetin işe yaraması kötüydü. Tehditlerin ise hem akıllıca hem de mantıklı olması gerekiyordu. İçki diye sordu droid. Sesi çınlıyordu ve bu da teknik bakıma ihtiyacı olduğunun göstergesiydi. Hayır, Eve sağlığını korumak istiyordu. Rozetini barmene gösterdiğinde çok sayıda müşterinin de yerinde huzursuzca kıpırdanmasına neden oldu. 2 gece önce burada bir cinayet işlendi. İçeride değil ama kurban içerideydi. O zaman canlıydı. Eve'in farkına varamadığı bir işaretle droid barın ortalarında oturan bir müşterinin kirli bardağını aldı, zararlıymış gibi görünen bir sıvı doldurdu ve geri verdi. Görevdeydin değil mi? Ben bir 24-7 modeliyim dedi droid, hiçbir şekilde dinlenmeye ya da vardiya değişimine ihtiyacı olmadığını belli ederek. Kurbağanı daha önce burada ya da civarda görmüş müydün?
Hayır.
Burada kiminle buluştu?
Kimseyle.
Eve parmaklarını barın kirli yüzeyine vurdu.
Pekala, bunu netleştirelim. Bana kaçta geldiğini, ne yaptığını, ne zaman ve nasıl gittiğini söyle. Benden müşterileri gözlemem istenmedi.
Doğru. Eve bir parmağını yavaşça barın üzerinde gezdirdi. Kaldırdığında parmağına bulaşan vıcık vıcık pisliğe bakarak yüzünü buruşturdu. Cinayet masasındanım ama bana sağlık şartlarına uymayanları görmezden gelmem söylenmedi. Biliyor musun, buraya inceleme birimini çağırırsam ve bir tarama yaparlarsa kesinlikle çok şaşırırlar. Hatta o kadar şaşırırlar ki bar işletme belgeni iptal ederler. Tehdidini gösterdikten sonra sadece akıllıca değil, aynı zamanda mantıklı olduğunu düşündü. Droid bir an sessiz kalarak olasılıkları hesapladı. Kadın 00:16'da geldi. Bir şey içmedi. 01:12'de de gitti. Yalnız. Kimseyle konuştu mu? Hiçbir şey söylemedi. Birini mi arıyordu?
Sormadım.
Eve bir kaşını kaldırdı. Onu gözlemledin. Birini arıyor gibi görünüyor muydu?
Öyle görünüyordu. Ama kimseyi bulamadı.
Ama neredeyse bir saat kaldı.
Ne yaptı?
Ayakta durdu, etrafa baktı, surat astı. Sık sık saatine baktı. Sonra da gitti.
Dışarıda biriyle buluştu mu?
Hayır. Eve doğal bir hareketle elini kotuna sildi. Yanında şemsiye var mıydı? Droid bu soru üzerine ancak robotların yapabileceği kadar şaşırdı.
Evet, mor bir şemsiye. Kıyafetiyle aynı renkte.
Onu da yanında götürdü mü?
Evet, yağmur yağıyordu.
Eve başıyla onayladıktan sonra içerideki mutsuz müşterileri sorgulamak üzere bardan uzaklaştı. Polis merkezine döndüğünde gerçekten istediği tek şey uzun bir duştu. 5 ayda geçirdiği bir saat bütün vücudunun bir pislik tabakasıyla kaplandığını hissettirmişti. Dilinin bile dişlerine takıldığını hissediyordu. Ama rapor daima önce gelirdi. Hızla ofisine girdi ama kendi masasında oturmuş, elindeki paketten aldığı badem şekerlerini midesine indirmekle meşgul olan tuhaf saçlı adamı görünce duraksadı.
Eğer zamanın varsa zevkli bir uğraş.
Fini bacaklarını masanın üzerine uzatmıştı.
Seni görmek güzel Dallas, oldukça meşgul bir hanımsın.
Bazı polisler hayatlarını kazanmak için gerçekten çalışırlar, bazıları da bütün gün bilgisayar oyunu oynarlar. Tavsiyemi dinleyip bilgisayar becerilerini geliştirmeliydin. Rahatsızlıktan daha çok şefkatten kaynaklanan bir hareketle Feeney'in ayaklarını masanın üzerinden itti ve boşalan yere kendi kıçını yerleştirdi.
Buradan mı geçiyordun?
Becerilerimi hizmetine sunmaya geldim eski dost. Elindeki paketi cömert bir tavırla Eve uzattı. Eve onun badem şekerlerini yiyişini izliyordu. Estetik yaptırmayı düşünmediği cılız bir yüzü vardı Feeney'in. Altları torbalanmış gözleri, çıkık çene kemikleri ve kafasına fazla büyük gibi görünen kulaklarıyla Eve oldukça sevimli görünüyordu.
Neden?
Bunun için 3 nedenim var. İlki, kumandan benden gayri resmi bir ricada bulundu. İkincisi, savcıya çok saygı duyardım.
Seni Whitney mi çağırdı?
Gayri resmi olarak diye tekrarladı Feeney. Seninle birlikte veriler üzerinde çalışacak, benim becerilerime sahip biri olursa, davayı daha çabuk sonuçlandıracağımızı söyledi. Elektronik dedektör bölümüne doğrudan bir girişin zararı olmaz.
Eve bir an düşündü ve sonra Feeney'in becerilerinin gerçekten de olağanüstü olduğunu bildiği için onayladı.
Bunu resmi mi yoksa gayri resmi olarak mı imzalayacaksın?
Bu sana bağlı.
O halde resmi yapalım Feeney.
Feeney sırıttı ve göz kırptı.
Bunu söyleyeceğini biliyordum. Yapmanı istediğim ilk şey, kurbanın hattını gözden geçirmen, öldürüldüğü gece bir ziyaretçisi olduğunu gösteren hiçbir güvenlik kaydına ya da arama diskine rastlamadık. Oysa biri onu aradı ve bir buluşma ayarladı.
Oldu bil.
Ve içeri tıktığı herkesi de incelemeni,
herkesi mi?
Diyerek sözünü kesti, sadece biraz şaşırarak.
Herkesi.
Eve'in yüzünde muzip bir gülümseme belirdi. Bunu benden 2 kat hızlı yapacağından eminim. Akrabalara, yakınlarına ve arkadaşlarına da ihtiyacım var. Ayrıca devam eden veya karar aşamasında olan davalarda.
Tanrım, Dallas!
Ama
omuzlarını yuvarlayarak gevşetti ve parmaklarını birbirine dolayarak esnetti. "Karım beni özleyecek. Bir polisle evlenmek işe yaramaz," dedi Finn'in omzuna vurarak. "Rourke böyle mi diyor?" Eve elini geri çekti. "Biz evli değiliz." Finn keyifle mırıldandı. Eve'in bu kadar öfkelenmesi hoşuna gidiyordu. "Peki nasıl gidiyor?" "İyi, şimdi Avustralya'da." Ellerini cebine soktu. "İyi. Aha, birkaç hafta önce ikinizi haberlerde gördüm. Palace'daki gösterişli bir toplantıda. Elbise içinde gerçekten nefis görünüyorsun Dallas." Eve huzursuzca kıpırdandı ve ne yaptığının farkına varınca da omuz silkti. "Dedikodu kanallarına meraklı olduğunu bilmiyordum." "Bayılırım," dedi Fini pişkince. "Yüksek sosyetede hayat ilginç olmalı." "İlginç yanları var," diye mırıldandı Eve. "Benim sosyal hayatımı mı tartışacağız Fini, yoksa bir cinayeti mi çözeceğiz?" "İkisini de yapmamız gerek." Ayağa kalktı ve gerindi. "İçeri tıktığı suçlulardan önce kurbanın kendi hattını tarayacağım. Seninle temasa geçerim." "Fini?" Adam ofisin kapısında durup ona döndüğünde Eve muzip bir tavırla başını eğdi. "Bu davayı istemenin 3 nedeni olduğunu söyledin ama bana sadece ikisini açıkladın. Öbürüsü ne?" "Üçüncüsü Dallas, seni özledim," sırıttı. "Özlemediysem ne olayım?" Eve işinin başına çökerken gülümsüyordu. O da Fini'yi özlemediğini iddia edemezdi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 5. ayrımda.